Anna Karenina, Tolstoy, 5. Gazet, 2. Yüz, sayfa 751. Anna, Darya Alexandrovna ile birlikte ortaya çıkarak, prenses, işte görmeyi çok istediğiniz Dolly, dedi. Taş balkonlu büyük taraçada bir tezgahın önüne oturan Prenses Barbara, Kont Vronsky için koltuk kılıfı işliyordu. Yemekten önce bir şey yemek istemediğini söylüyor. Ama siz ona bir şeyler tattırmaya çalışın. Ben de bu arada Alexei'yi bulayım. Beyleri getireyim. Prenses Barbara Dolly'yi kibarca ve biraz yukarıdan bakarcasına karşıladı. Ona hemen Anna'yı, onu büyüten kız kardeşi Katerina Pavlovna'dan daha çok sevdiğini ve bu geçici ve çok zor dönemde ona yardım etmenin bir görev olduğunu düşündüğü için Anna'nın evine yerleştiğini açıklamaya başladı. Kocası boşanmaya razı olur olmaz ben de kendi yalnızlığıma çekileceğim ama şu anda ne kadar zor olursa olsun görevimi yapacağım. Başkaları gibi değilim ben. Sen de gelmekle büyük kibarlık gösterdin, çok iyi yaptın. En iyi eriler gibi yaşıyorlar. Onları Tanrı yargılasın, bizler değil. Ya bir Yuzovski ile Bayan Ayanyeva, Nikadno'nun kendisi, ya Vasilyev ile Bayan Manova ve Liza Neptinova'ya ne demeli? Onlar da aynı şeyi yapmadılar mı? Kimse bir şey demedi ve sonunda her yere kabul edildiler. Ayrıca da burası çok sevimli, güzel bir yuva, her şey İngiliz biçimi. Sabahları kahvaltıda toplanıyoruz, sonra ayrılıyoruz. Akşam yemeğine kadar herkes istediğini yapıyor. Saat 7'de yemek yiyoruz. Siva seni yollamakla çok iyi etmiş. Onlarla iyi ilişkide olmak zorunda. Annesi ve ağabeyi açısından. Vronsky çok etkili biri. Ayrıca çok eli açık. Sana hastaneden söz ettiler mi? Sesera admirable, her şey Paris'ten geliyor. Bu konuşma, bilardo salonunda bulunduğu beylerle birlikte taraçaya dönen Anna tarafından kesildi. Yemeğe daha çok zaman vardı. Bunu hoşça geçirmek için ortaya değişik yollar atıldı. Vozdvizhensko'ya sayısız yol vardı. Pokrovskoye'ye alışanlar içinse bunlar çok farklıydı. Veslovski sevimli sevimli gülümseyerek bir tenis partisi önerdi. Ben yine Anna Arkadyevna'nın eşi olacağım. Hava çok sıcak. En iyisi Darya Alexandrovna'ya görünümü göstermek için parkta dolaşalım. Sonra bir kayık gezintisi yaparız, diye karşılık verdi Anna. Ben tümünü kabul ediyorum, dedi Svijazki. Dolly için yürümenin daha iyi olacağını düşünüyorum, öyle değil mi? Daha sonra kayığa bineriz, dedi Anna. Buna karar verildi. Veslovski ile Tushkevich yüzmeye gittiler, sonra kayığı hazırlayacaklardı. Onları orada beklemeye söz verdiler. Anna ile Svijazki, Dolly ile Vronsky parkın ağaçlıklı yollarında dolaşmaya çıktılar. Dolly kendisi için yeni olan bu çevrede biraz sıkılıyor ve utanıyordu. Elinde olmadan Anna'nın davranışını doğru buluyor, hatta onaylıyordu. Ahlak açısından söz söylenmeyen ve tek düze yaşantılarından çoktan bıkmış olan kadınlarda görüldüğü gibi Dolly de bu yasa dışı aşkı bağışlamakla kalmıyor, biraz da imreniyordu. Ayrıca da Anna'yı bütün yüreğiyle seviyordu. Ama bu yabancı insanların bilmediği bu ince kibarlık alışkanlıklarının arasına sürüklenen Darya Alexandrovna rahatsızlık duyuyordu. Özellikle de buradaki rahatlıktan yararlanan Varvara'nın aşıkları tümden bağışladığını görmek hiç hoşuna gitmiyordu. Kuramsal olarak Anna'nın davranışını onaylıyordu ama şu anda onun düşmesine neden olan adamın yanında bulunmaktan da dehşet duyuyordu. Zaten Vronsky Dolly'ye hiç sevimli görünmemişti. Vronsky'yi eskiden beri çok gururlu bulur, zenginliğinden başka gururlanabileceği hiçbir şey olmadığına inanırdı. Bütün bunlara karşın onun evindeydi ve şimdi Anna ona daha da gururlu görünüyordu. Bu yüzden de o da hizmetçisinin yanında olduğu gibi kendini küçülmüş hissediyordu. Oysa şu andaki duygusu yamalı geceliği yüzünden duyduğu utanca benzemiyordu. Vronsky'nin önünde utanmıyor, daha çok sıkılıyordu. Allak bullak olan Dolly bir konuşma konusu arıyordu. Karşısındakinin ne kadar gururlu olduğunu iyi bildiğinden ona malikanesinin ve bahçesinin güzelliği konusunda övgü dolu sözler söylemeyi göze alamıyordu. Ama yine de konu bulamadığından küçük şatosuna duyduğu hayranlığı üzerine birkaç söz etmeyi göze aldı. Evet, güzel bir yapı, biçimi de güzel, dedi Vronsky. En çok hoşuma giden avlusu oldu. Eskiden de böyle miydi? Vronsky'nin zevkten yüzü aydınlandı. Yo, hayır, onu baharda görseydiniz bir, dedi. Yaklaşırlarken bahçede ve evde yavaş yavaş yaptığı değişiklikleri anlatmaya başladı. Vronski malikanesinin güzelleşmesi ve onarımı için çok emek harcamıştı kuşkusuz. Bunları evine her gelene anlatmak, onu hayran bırakmak gereğini duyuyordu. Darya Alexandrovna'nın övgülerinden çok hoşlanıyordu. Önerisinin Dori'yi gerçekten sıkmadığından emin olmak için yüzüne bakarak, "Eğer çok yorgun değilseniz hastaneye kadar gidebiliriz," dedi. "İster misin Anna?" Anna Svijalski'ye dönerek, "Elbette, öyle değil mi?" dedi. "Ama zavallı Veslovski'yi ve Tuşkeviç'i kayıkta bekletmekten patlatmayalım. Onlara haber vermeli." Anna Dolly'ye dönerek ona hastaneden ilk kez söz ettiği zamanki gülümsemesiyle, "Evet, buraya bırakacağı anıt budur," dedi. "Büyük bir kuruluş," dedi Svijalski. Sonra Vronski'ye dalkavukluk etmek istemiyormuş gibi ekledi. "Ama yine de kont şaşıyorum. Sağlık sorunlarıyla böylesine ilgilenen, halk sağlığı için bunca şey yapan siz okullara karşı ilgisiz kalıyorsunuz." "Bu artık öyle olağan oldu ki," dedi Vronski. "Hem kendimi kaptırdım bir kez. Darya Alexandrovna'ya yandaki yolu göstererek buradan," dedi. Bayanlar şemsiyelerini açarak ağaçlıklı yola saptılar. Birkaç kez döndüler, bir kapıyı geçtiler. Darya Alexandrovna önünde yüksek bir yerde neredeyse bitmiş, kırmızı tuğladan, karışık bir mimarisi olan büyük bir yapı gördü. Henüz boyanmamış saçtan çatısı güneşte ışıl ışıl yanıyordu. Yanda iskeleyle çevrili başka bir yapı yükseliyordu. İş tulumu giymiş işçiler tuğlaları diziyor ve harç döküyorlardı. "Siz de iş çabuk ilerliyor," dedi Svijalski. "Son gelişimde çatı henüz konmamıştı." "Sonbahara kadar bitecek çünkü içi bitti sayılır," dedi Anna. "Şu yeni yapı nedir?" "Bir doktor lojmanı ve bir eczane," dedi Vronski. Paltolu mimarın yaklaştığını görünce bayanlardan özür dileyip onun yanına gitti. İşçilerin kireç çektikleri çukuru dolaşarak mimarın yanına vardı ve onunla heyecanlı heyecanlı konuşmaya başladı. Kendisine ne olduğunu soran Anna'ya, "Alınlık hala çok alçak," diye yanıt verdi. "Temelin yükseltilmesi gerektiğini çok söyledim," dedi Anna. "Elbette, Anna Arkadyevna, daha iyi olurdu. Ama oldu artık," dedi mimar. Anna mimarla bu şekilde tartıştığını görünce çok şaşıran Svijalski'ye, "Bu inşaatla çok ilgileniyorum," dedi. "Yeni yapının hastaneye uygun olması gerekirdi ama sonradan düşünüldü ve plansız yapıldı." Vronski mimarla konuşmasını bitirince bayanların yanına gelerek onlara hastaneyi gezdirdi. Dıştaki pervazlar henüz bitmemişti. Zemin kat boyanıyordu ama üst kat bitmiş sayılırdı. Dökme demirden geniş bir merdivenden çıkarak duvarları yapay mermerle kaplanmış, geniş pencerelerin aydınlattığı büyük bir salona girdiler. Yalnızca meşe parkeleri tamamlanmamıştı. Marangozlar işlerini bırakarak konukları selamlamak için saçlarına bağladıkları ipleri çözdüler. "Burası kabul salonu," dedi Vronski. "Burada bir yazı masası, bir masa, bir dolap olacak. Başka bir şey yok. Buradan gidelim." Anna boyanın kuruyup kurumadığını anlamak için parmağıyla dokunarak "Pencerelere yaklaşma," dedi. "Bak kurumuş bile," diye ekledi. Bekleme salonundan koridora geçtiler. Vronski buraya kurulmuş olan yeni havalandırma düzeneğini onlara açıkladı. Sonra mermer banyoları ve kar yolaları gösterdi. Teker teker koğuşları, depoyu, çamaşırlığı gezdirdi. Ardından yeni model bir sobayı, hiç ses çıkarmayan döner koltukları ve daha pek çok şeyi gösterdi. Svijalski bütün bunlara yeniliğin önemini anlayan biri gibi bakıyordu. Dolly her gördüğü şeye açıkça şaşırıyor, bir yığın soru sorarak Vronski'ye gözle görülür bir zevk veriyordu. "Düşünüyorum da bu hastane Rusya'da kendi türünde tek olacak," dedi Svijalski. Dolly, "Doğum salonu olmayacak mı?" diye sordu. "Köyde öyle gerekli ki bu ama nedense..." Vronski kibarlığına karşın onun sözünü kesti. "Burası bir doğum evi değil, bir hastane. Bulaşıcı hastalıklar dışında her türlü hastalıklar için. Şuna bakın," dedi. Nekaat dönemindeki hastalar için getirttiği koltuğu Anna'ya doğru iterek, "Bakın, oturdu ve koltuğu sürdü. Hasta yürüyemiyordur, güçsüzdür ya da bacakları rahatsızdır. Ama hava alması gereklidir. O zaman böyle dolaşır." Darya Alexandrovna her şeyle ilgileniyor, her şeyden özellikle de saf ve sade heyecanıyla Vronski'den hoşlanıyordu. Pek çok kez onu dinlemeden yalnızca yüzüne bakarak "Gerçekten çok iyi ve sevimli bir adam," diyordu içinden. Sonra düşünceleri Anna'ya kayıyordu. Vronski canlılığıyla Dolly'nin öyle çok hoşuna gidiyordu ki Anna'nın onu neden sevdiğini anladı. Vronski, Svijalski'nin yeni bir aygırı görmek istediği harayı Dolly'ye göstermeyi öneren Anna'ya "Prenses yorgun olmalı, hem atlar da onu ilgilendirmez belki," dedi. "Siz gidin, İzin verirseniz ben prensesi eve götüreceğim. Dolly'ye dönerek hem yolda konuşuruz dedi. Biraz da şaşıran Dolly, tabii çünkü atlardan anlamam dedi. Ama Bronski'nin yüzünden kendisiyle özel olarak konuşmak istediğini anlıyordu. Dolly yanılmamıştı. Parka girer girmez Bronski Anna'ya doğru baktı ve onları göremeyeceğinden ve duyamayacağından emin olduktan sonra konuşmaya başladı. Sizinle konuşmak istediğimi anladınız mı? Dedi ona gülerek baktı. Sizin Anna'nın candan bir dostu olduğunuza inandığım için yanılmıyorum değil mi? Şapkasını çıkardı, açılmaya başlayan alnını mendiliyle kuruladı. Darya Alexandrovna sesini çıkarmadı. Bronski'ye endişeyle baktı. Onunla yalnız olmaktan rahatsız oluyordu. Gülen gözleri ve yüzündeki sakin anlam onu korkutuyordu. Kendisinden olmayacak bir şey isteyeceğini düşündü. Benden çocuklarımla birlikte evlerine gelmemi isteyecek, ben de reddetmek zorunda kalacağım. Ya da Moskova'ya geldiğinde annenin çevre edilmesini sağlamamı isteyecek. Belki de bana Veslovski'den ve onun anneye karşı davranışından söz etmek istiyordur. Ya da kendini ona karşı suçlu hissettiğini Kitty'den... Vronski'nin neden söz etmek istediğini kestirdiğinden hoş olmayan şeyler düşünüyordu yalnızca. Annenin üzerinde büyük etkiniz var, sizi çok seviyor, bana yardım edin dedi. Dolly endişeli bir çekingenlikle kimi zaman güneşe çıkan, kimi zaman da gölgeye çekilen Vronski'nin canlı yüzüne baktı. Vronski'nin sözlerini sürdürmesini bekliyordu. Ama Vronski bastonuyla yoldaki çakıl taşlarını iterek yanında sessizce yürüyordu. Eğer Anna'nın bütün arkadaşları arasından bize yalnızca siz geldiyseniz, Prenses Varvara'yı hesaba katmıyorum, bu durumumuzu doğal karşılamadığınızdan değil, bunu iyi biliyorum. Anna'yı sevdiğiniz ve ona yardım etmek istediğiniz içindir. Doğru değil mi? Dedi ona bakarak. Dolly şemsiyesini kapatırken, evet ama dedi. Vronski onun sözünü keserek ve böyle yapmakla karşısındakini güç duruma soktuğunu unutarak, hayır dedi, durdu. Durunca Dolly de durmak zorunda kaldı. Anna'nın durumunun ne kadar zor olduğunu kimse benden daha iyi anlayamaz. Eğer beni acımasız bir insan gibi görmeme lütfunu bağışlarsanız bunu kolayca kabul edebilirsiniz. Bu duruma ben neden oldum. Bu yüzden onun durumunu çok iyi anlıyorum. Darya Alexandrovna elinde olmadan Vronski'nin konuşmasındaki kararlılık ve açık yürekliliğe hayran kalarak. Anlıyorum ama gerçekten siz suçlu olduğunuz için belki de Anna'nın durumundaki bu güçlükleri abartıyorsunuz dedi. Sosyete içinde Anna'nın durumu zor, bunu anlıyorum. Vronski kaşlarını çatarak heyecanla, sosyete bir cehennemdir dedi. Petersburg'da kaldığımız o iki hafta boyunca Anna'nın çektiği manevi işkenceyi anlatamam size. Ya burada? Ne Anna'nın ne de sizin sosyeteye gereksiniminiz yok. Sosyete mi? Dedi Vronski nefretle. Neden ona gerek duyayım ki? Darya Alexandrovna gülümseyerek. İyi ya, bu hep böyle sürebilir dedi. Burada mutlu ve huzurlusunuz. Anna'nın son derece mutlu olduğunu görüyorum. Bunu bana söylemeye zaman buldu. Dolly bunları söyledikten sonra Anna'nın gerçekten de mutlu olup olmadığını düşündü. Ama Vronski bundan kuşku duymuyormuş gibiydi. Evet, evet, bütün acılarından kurtulduğunu, şimdi mutlu olduğunu biliyorum dedi. Oysa ben bizi bekleyen şeylerden korkuyorum. Özür dilerim, yürümek ister misiniz? Hayır mı? Peki o halde buraya oturalım. Darya Alexandrovna ağaçlıklı yolun kıvrımındaki bir sıraya oturdu. Vronski önünde durdu. Mutlu olduğunu görüyorum diye yineledi. Ama Dolly'nin bu konuda kafasında bir kuşku belirdi. Ama bu böyle sürebilir mi? İyi mi yoksa kötü mü yaptık? Ok yaydan çıktı dedi Rusçadan Fransızcaya geçerek. Ömür boyu birbirimize bağlandık sevgiyle. Bir çocuğumuz var, başka çocuklarımız da olabilir. Ama yasalar ve içinde bulunduğumuz durumun koşulları yüzünden binlerce sorun ortaya çıkabilir. Anna bunları görmüyor, göremiyor. Çünkü bunca acı çektikten sonra soluk almaya gerek duyuyor. Bu anlaşılır bir şey. Ama ben bu sorunları görmezlikten gelemiyorum. Yasaya göre kızım benim kızım değil, Karenin'in kızı. Bu yalana gönlüm razı gelmiyor, dedi sert bir hareketle. Darya Alexandrovna'ya karamsar ve soru soran bakışlarla baktı. Darya Alexandrovna yanıt vermedi. Yalnızca ona baktı. Vronski konuşmasını sürdürdü. Yarın bir oğlum olsa yasaya göre o da bir Karenin olacak. Ne adımı ne de mirasımı alabilecek. Ne kadar mutlu bir aile olursak olalım, ne kadar çok çocuğumuz olursa olsun, onlarla benim aramda hiçbir bağ olmayacak. Karenin olacak onlarda. bu düşüncenin benim için ne kadar korkunç bir acı olduğunu anlıyor musunuz? Anna'ya bunu anlatmaya çalıştım. Kızıyor, anlamıyor. Ben de her şeyi söyleyemiyorum. Sorunu başka bir açıdan ele alalım şimdi de. Onun aşkı beni mutlu ediyor ama bir şeylerle ilgilenmem gerek. Burada beni ilgilendiren bir iş buldum. İşimle gururlanıyor, saraydaki ve ordudaki bütün eski arkadaşlarımın yaptıkları işlerden daha soylu olduklarına inanıyorum. Ne pahasına olursa olsun, işimi onlarınkiyle değişmem. Burada, evimde çalışıyorum, mutluyum, başka bir şey istemiyorum. Bu işleri seviyorum. Bundan daha iyisi olmadığı için değil, tam tersine. Darya Alexandrovna, Vronski'nin bu açıklamalarında biraz karışıklık olduğundan kuşkulanıyordu. Bunun nedenini tam olarak bilmiyordu ama en içten duygularından ve Anna ile tartışamayacağından söz etmeye başlamasına karşın şimdi sonuna kadar gitmek istediğini, köydeki çalışmaları konusunda söylediği her sözün duygularıyla ve Anna'nın durumu hakkında sorulmuş olan soruyla ilişkisiz olmadığını seziyordu. Vronski yeniden rahatladı ve konuşmasını sürdürdü. İnsanın çalışabilmesi için yaptıklarının kendisiyle birlikte yok olup gitmeyeceğine, mirasçıları olacağına inanması gerekir. Ama bende bunlar yok. Çok sevdiği kadından olan çocuklarının kendisine ait değil de onlardan nefret eden ve onları tanımak istemeyen bir başkasına ait olacağını bilen bir adamın durumunu anlayabiliyor musunuz? Korkunç bir şey bu. Heyecanlanarak sustu. Evet, anlıyorum. Ama annenin elinden ne gelir? Diye sordu Darya Alexandrovna. Vronski kendini toparlamaya çalışarak, konuşmamızın temel noktasına değiniyorsunuz dedi. Anna'ya bağlı bu iş. İmparatordan çocukları kabul etmem için, izin alabilmem için bile boşanma gerekir. Kocanız hemen hemen her şeyi ayarlamıştı. Hatta onun şimdi bile buna karşı çıkmayacağını biliyorum. Yalnız Karin'le yazmak gerekiyordu. Çünkü Anna istediği takdirde boşanmaya hazır olduğunu belirtmişti. Bu koşul Vronski'nin yüzü asıldı. Ancak acımasız insanların öne sürebileceği iki yüzlü acımasızlıklarından birisi. Onu anımsatan her şeyin Anna'ya acı verdiğini biliyor ve bunu bildiğinden de ondan böyle bir mektup istiyor. Bunun Anna'ya çok zor geldiğini biliyorum. Ama böylesine önemli şeyler söz konusu olduğunda bütün bu ince duyguları bir yana bırakmak gerekir. Anna'nın ve çocukların mutluluğu ve varlığı buna bağlı. Benim için zor olsa da kendimi hesaba katmıyorum dedi. Çektiği acılar yüzünden birine gözdağı veriyormuş gibi sürdürdü. İşte bu yüzden size can kurtaran simidine sarılır gibi sarılıyorum prenses. Boşanmak istemesinin gerekli olduğuna Anna'yı inandırmam için bana yardım ediniz. Darya Alexandrovna düşünceli bir tavırla, sevinerek dedi. Alexey Alexandrovich'le yaptığı son görüşmeyi anımsıyordu. Kararlı kararlı, sevinerek diye yineledi. Anna'yı düşünüyordu. Onun üzerindeki etkinizi kullanın, mektup yazmasını sağlayın. Onunla bu konuyu görüşemiyorum, bunu isteyemiyorum. Darya Alexandrovna birden Anna'nın yeni alışkanlığına, gözlerini kısmasını anımsadı. Evet, ona bundan söz edeceğim ama kendisi neden düşünmüyor ki bunu dedi. Yaşantısının özel yanına değinen bir soru sorulduğunda Anna'nın özellikle bu hareketi yapmaya başladığını düşünmeye başladı. Sanki yaşamındaki her şeyi görmemek için gözlerini kapatıyormuş gibi diye yineledi. Kalkıp eve doğru yürüdüler. Anna Dolly'yi evde buldu. Gözlerinin içine bakarak Vronski ile neler konuştuğunu okumaya çalıştı ama soru sormadı. Sanırım yemek saati geldi dedi. Doğru dürüst görmedik birbirimizi. Şimdi giyinmeye gitmem gerek. Herhalde senin de yıkanmaya, giyinmeye gereksinimin vardır. Yapıları dolaşırken kirlendik. Dolly odasına gitti, gülümsedi. Giyinecek değildi. Çünkü sırtındaki en güzel giysisiydi. Ama yine de kılığına biraz şekil düzen vermek için oda hizmetçisinden giysisini fırçalamasını istedi. Kolluklarını değiştirdi. Kurdeleden bir kravat, saçlarına bir dantel taktı. Anna o günkü hepsi sade olan üçüncü giysisini giyip de önüne dikilince Dolly ona gülümsedi. Yapabileceğimin hepsi bu dedi. Anna kendi şıklığı için özür dilercesine. Burada çok gösterişçiyiz biz dedi. Alexey geldiğine çok seviniyor. Bugünkü kadar mutlu olduğu pek görülmüş değildir. Sanırım sana aşık oldu diye ekledi. Yorulmadın ya. Yemekten önce ciddi konular konuşmaya zaman yoktu. Salonda Prenses Varvara'yı siyah redingotları içindeki beyleri ve fraklı mimarı gördüler. Vronski konuğuna doktoru ve kahyayı tanıştırdı. Dolly hastanedeyken mimarla tanışmıştı zaten. Kolalı beyaz kravatı ve tıraşlı yuvarlak yüzüyle pırıl pırıl parlayan şişman şef garson yemeğin hazır olduğunu bildirince hepsi kalktı. Ruski, Svijalski'den kolunu Anna Arkadyevna'ya uzatmasını rica etti. Kendisi de Dolly'ye yaklaştı. Veslovski, Tushkevich'ten önce davranarak kolunu Prenses Varvara'ya uzattı. Tushkevich, doktor ve kahya yalnız yürüdüler. Akşam yemeği, yemek salonu, servis masası, uşaklar, şaraplar ve yemekler genel olarak evde görünen lüks havasıyla bağdaşmakla kalmıyor, geriye kalan her şeyden daha yeni ve daha lüks görünüyordu. Darya Alexandrovna kendisi için yeni olan bu lüksü ev kadını gözüyle inceliyor, kendi evinin sıradanlığını göz önünde tutarak buradakilerden yararlanma amacı gütmeksizin nasıl yapıldıklarını kendi kendine sorarak en ince ayrıntılarını gözden kaçırmıyordu. Vasenka Veslovski, Stepan, Svijalski ve Dolin'in tanıdığı öteki beyler bunu hiç düşünmüyorlar. Onlar her iyi ev sahibinin konuklarına inandırmayı isteyeceği gibi evdeki bu lüksün hiçbir zahmete katlanılmadan kendiliğinden elde edildiğini düşünüyorlardı. Ama Darya Alexandrovna çocukların bulgur çorbalarının bile kendiliğinden ortaya çıkmadığına, bu yüzden de böylesine lüks ve rahat olan bu evdeki işlere birisinin el atması gerektiğine inanıyordu. Vronsky'nin masaya bakışından, şef garsonun yaptığı baş işaretinden, Dolly'ye çorba ya da et suyu ikram ediş biçiminden ev sahibinin her şeyle kendisini ilgilendiğini anladı. Kuşkusuz bütün bunlar yalnızca Veslovski'yi ilgilendirdiği kadar ilgilendiriyordu Anna'yı. O da ötekiler gibi bir çağrılıydı ve ötekiler gibi konuklar için hazırlanan her şeyin tadını çıkarıyordu. Anna yalnızca konuşmayı yönetmek için ev sahibesi rolünü oynuyordu. Bu da değişik çevrelerden gelmiş az sayıdaki çağrılıyla ve kahya ile mimar gibi alışkın olmadıkları bu lüks karşısında ürkekleşmemeye çalışan insanlarla kolay değildi. Bu yüzden herkesin uzun süreli ortak bir konuşmaya katılmasını sağlayamıyordu. Anna her zamanki becerikliliğiyle, hatta Darya Alexandrovna'nın da fark ettiği gibi bu işi zevkle yerine getiriyordu. Önce Veslovski ve Tushkevich ile yalnız yaptıkları kayık gezintisi konu edildi. Ardından Tushkevich, Petersburg Yat Kulübü'nün son yarışlarını anlatmaya başladı. Konuşmalarda bir kopukluk olduğunu sezen Anna, buradan yararlanarak mimarı suskunluğundan çekip çıkardı. Svijalski'den söz ederek, "Nikolay Ivanovich son gördüğümden bu yana yapıda gerçekleştirilen ilerlemeye şaştı kaldı," dedi. "Ben bile oraya her gidişimde işin bu kadar çabuk ilerlemesine şaşırıyorum." Mimar gülümseyerek, "Ekselanslarıyla iş yapmak zevkli oluyor," dedi. Dürüst, saygılı ve sakin biriydi. "Eyalet yöneticileriyle çalışmaya benzemiyor bu iş. Orada yüzlerce sayfa yazı yazıyordum. Burada konta raporumu veriyorum, konuşuyoruz ve 2-3 sözcükle iş çözümleniyor." Svijalski gülümsedi. "Amerikan yönetimi," dedi. "Evet, orada yapılar akılcı bir biçimde yükseliyor." Konu Birleşik Devletler'deki yönetim yolsuzluğuna geçti. Ama Anna sözü kahyanın da ilgilenebileceği bir konuya çevirdi. Darya Alexandrovna'ya. "Hasat makinelerini hiç gördün mü?" diye sordu. "Seninle karşılaştığımızda bizimkilere bakmaktan dönüyorduk. Ben de ilk kez gördüm." "Nasıl çalışıyorlar?" diye sordu Dolly. "Makas gibi. Bir tahta parçasıyla birçok küçük makası var. Böyle." Anna yüzüklerle kaplı beyaz güzel ellerine bir bıçak ve bir çatal aldı ve bir hasat makinesinin nasıl çalıştığını göstermeye kalkıştı. Açıklamasının yeterli olmadığını görüyordu ama çok hoş anlattığını ve ellerinin güzel olduğunu bildiğinden hareketini uzattı. Gözlerini kendisinden ayıramayan Veslovski, "Daha çok çakıllar gibi," dedi. Anna gülümser gibi oldu ama yanıt vermedi kahyaya. "Öyle değil mi Karl Fyodorovich?" dedi. "Makine makas gibi çalışmıyor mu?" "Oo ja," dedi Alman. "Eyen gan en faşe ding." Ardından makinenin nasıl çalıştığını açıklamaya girişti. "Demet yapmaması çok yazık. Viyana'daki daha üstün." "E kont drafan der prevun drahtmus os greşnet verden." Sessizliğinden sıyrılan Alman Vronski'ye döndü. "Das lastisch aus Reschen orlicht." Bütün hesaplarını yaptığı küçük defteriyle bir kurşun kalemi cebinden çıkardı ama yemekte olduklarını anımsayınca ve Vronski'nin soğuk bakışını görünce durdu. "Zu komplişert, maç züviel klopots," diye sözünü bitirdi. Vasenka Veslovski Almanla alay ederek, "Uş man dosot suhat oş klopots," dedi. Aynı şekilde gülümseyerek Anna'ya döndü. "J'adore l'allemand." Anna yarı ciddi yarı şaka sessiz dedi. Hastalıklı görünüşlü genç biri olan doktora sizinle tarlalarda karşılaşacağımızı umuyorduk dedi. Orada mıydınız? Doktor oradaydım ama çok kalmadım dedi. Öyleyse güzel bir gezinti yapmış olmalısınız. Çok güzel. Yaşlı kadın nasıl? Umarım tüfüs değildir. Hayır ama iyi değil. Yazık dedi Anna. Böylece evdekilere karşı kibarlık görevlerini yerine getirince ötekilere döndü. Sviyarski şakayla sizin yaptığınız tanıma göre bir makine yapmak çok zor olurdu Anna Arkadyevna dedi. Anna gülümseyerek neden dedi. Açıklamasının çok hoş yanları olduğunu farkındaydı ve Sviyarski de böyle düşünüyordu. Anna'nın bu yeni hafifliğini fark eden Dolly bundan hoşlanmadı. Buna karşılık mimarlık konusunda çok bilgilisiniz dedi Tuşkeviç. Nasıl olmaz? Dün Anna Arkadyevna'nın sütun kürsülerinden söz ettiğini duydum. Doğru değil mi? Dedi Veslovski. Bütün yapılanları gördükten ve konuşulanları duyduktan sonra bunda şaşılacak bir şey yok. Ama siz evlerin nelerden yapıldığını bilmiyorsunuzdur herhalde. Darya Aleksandrovna Anna'nın kendisiyle Veslovski arasında sürüp giden hafif davranıştan hoşnut olmadığını hissediyor ama elinde olmadan kendisi de o havaya sürükleniyordu. Vronski böyle bir durumda Levin gibi davranmazdı. Veslovski'nin övgülerine hiç önem vermekle kalmaz, hatta bundan büyük bir zevk de duyardı. Pekala Veslovski, bize taşları nasıl tutturduklarını söyleyin dedi. Çimentoyla. Bravo, peki çimento nedir? Bir tür bulamaç. Hayır, macun gibi bir şey dedi Veslovski. Buna herkes güldü. Uzun bir sessizliğe gömülmüş olan doktorun, mimarın ve kahinin dışında herkesin katıldığı konuşma kim zaman şakayla, kim zaman şasaşmalarla sürüp gidiyordu. Bir aralık Darya Aleksandrovna öylesine incindi, öylesine sinirlendi ki kıpkırmızı kesildi ve daha sonra tatsız bir şey söyleyip söylemediğini anımsamaya çalıştı. Sviyarski, Levin'den söz ediyor, onun Rusya'da zararlı olduğuna inandığı tarım makineleri hakkındaki tuhaf düşüncelerini yineliyordu. Vronski gülümseyerek, şu Bay Levin'le tanışma zevkine erişemedim henüz, dedi. Ama eleştirdiği makineleri hiç görmediğine eminim. Ya da yabancı makineleri değil de herhangi bir Rus malını kullanmıştır. O zaman başka türlü düşünemez. Veslovski Anna'ya gülümseyerek döndü. Onun genellikle Alaturka düşünceleri vardır, dedi. Darya Aleksandrovna şiddetle karşı çıktı. Onun yargılarını savunamam ama Levin'in çok kültürlü bir adam olduğunu ve eğer burada olsaydı size çok iyi yanıtlar verebileceğini söyleyebilirim. Ama ne yazık ki ben bunu yapamıyorum. Sviyarski gülümseyerek, Levin'i çok severim, onunla iyi dostuz dedi. Me pardon ile un pevtuk, örneğin sulh yargıçlarının gerekli olmadıklarını söyler ve böyle şeylere hiç katılmaz. Vronski bir bardağı buzlu su doldururken, işte bizim Rus hurdum duymazlığımız diye bağırdı. Haklarımızın bize yüklediği görevlerin bilincinde olmamak ve bu yüzden de onları kabul etmemek. Vronski'nin takındığı üstünlük tavrına sinirlenen Dolly, görevlerine karşı onun kadar titizlik gösteren başka birini tanımıyorum dedi. Bu sözleri alındığı belli olan Vronski, kendi hesabıma Nikolay Ivanoviç'in sayesinde, Sviyarski'yi gösterdi, sulh mahkemesine seçildiğim için ona minnettarım. Bir at davası bile söz konusu olsa bir körün sorgulanmasını yapmak başka bir görevi yerine getirmek kadar önemlidir. Belediye meclisine üye seçilmiş kadar onur duyarım bundan. Bir toprak sahibi olarak yararlandığım ayrıcalıkların karşılığında topluma karşı görevlerimi ancak böyle yerine getirebilirim. Ne yazık ki büyük toprak sahiplerinin ülke içinde önemli sayılmaları gerektiği yeterince anlaşılmıyor. Ev sahibinin kendi olan güvenini evinde sofranın başında bu şekilde sergilediğini görmek Darya Aleksandrovna'nın tuhafına gidiyordu. Tam tersini düşünen Levin'in de kendi evinde masada düşüncelerinin doğruluğundan nasıl emin göründüğünü anımsadı. Ama o Levin'i seviyordu ve bu yüzden de ondan yanaydı. Demek seçimlerde size güvenebiliriz Kont dedi Sviyarski. 8'den önce orada olmak için erkenden yola çıkmak iyi olur eğer bana uğramak lütfunda bulunursanız. Pekala, ben bu Frerenz'in düşüncesine biraz katılıyorum dedi. Anna Dolly'ye gülümseyerek ekledi. Ama tam onun gibi düşünmüyorum. Şu son zamanlarda bizde toplumsal görevlerin gereğinden fazla çoğaldığını sanıyorum. Eskiden her iş için memurlar vardı. Ama şimdi bu memurların yerini kişiler aldı. 6 aydır buradayız. Alexey şimdiden 5 ya da 6 toplumsal kurumun üyesi oldu. Yardımsevenler Derneği'nde, jüride, belediyede vesaire işler böyle giderse bütün zamanını bu uğraşlar alacaktır. Ayrıca da bütün bunların yalnızca biçimsel işler olmasından korkuyorum. Sizin kaç uğraşınız var Nikolay Ivanoviç? En azından 20 tanedir değil mi? Dedi Svijalski'ye dönerek. Anna ile Vronski'yi dikkatle inceleyen Dolly, onların bu alaycı görünseler bile biraz öfkeli olduklarını anladı. Aynı şekilde Vronski'nin yüzünde kararlı bir anlam belirdiğini, Prenses Varvara'nın konuyu değiştirmek için Petersburg'daki bazı dostlarından hemen söz etmeye başladığını fark etti. Dolly, Vronski'nin parkta işleri konusunda ona anlattıklarını anımsadı ve bunun Anna ile onun arasında nazik bir konu olduğunu anladı. Yemekler, şaraplar, servis, her şey çok güzeldi ama bütün bunlar Darya Alexandrovna'nın büyük ziyafetlerde ve balolarda gördüğü lüks niteliğini taşıyordu. Ve tümünün özelliği de kişiliksiz ve biçimci oluşuydu. Bu davetli sayısı az olan bu yemekte insanı sıkıyordu. Yemekten sonra taraçada bir süre daha kaldılar. Sonra çimen tenisi oynamaya karar verdiler. İkiye ayrılan oyuncular bir file gerilmiş olan kroket sahasında yerlerini aldılar. Darya Alexandrovna oynamayı denedi ama oyunu bir anda kavrayamadı. Kavradığı zaman da öylesine yorulmuştu ki gidip Prenses Varvara'nın yanına oturdu. Oyuncuları izlemekle yetindi. Tuşkeviç de oyunu bıraktı. Ama ötekiler uzun süre oynadılar. Svijalski ile Vronski çok iyi ve çok ciddi oynuyorlardı. Kendilerine atılan topu büyük bir dikkatle izliyorlar. Topun geldiği yöne ne çok hızlı ne çok yavaş koşuyorlar. Sıçrayarak raketle topu yakalıyorlar ve emin bir vuruşla filenin öteki yanına gönderiyorlardı. En kötü oynayan Veslovski'ydi. Çok heyecanlanıyordu. Buna karşılık neşesiyle herkesi canlandırıyordu. Bayanların izniyle beyler redingotlarını çıkardıklarından Veslovski'nin iri, güzel bedeni, beyaz gömleği, terle kaplı kırmızı yüzü Darya Alexandrovna'nın çok ilgisini çekti. Öyle ki yatağına girdiği zaman kroket sahasında koşan Vasenka Veslovski'yi gözlerinin önünde canlandırmadan gözlerini kapatamıyordu. Ama onun sırasında Darya Alexandrovna neşeli değildi. Anna ile Veslovski arasındaki senli benlilik, bu çocuksu oyuna çocuklar gibi kendilerini kaptırmaları hiç hoşuna gitmiyordu. Bununla birlikte ötekileri rahatsız etmemek ve zamanını onlarla birlikte geçirmek için genç kadın biraz dinlendikten sonra oyuna döndü ve eğleniyormuş gibi yaptı. Bütün gün boyunca tümü de kendisinden üstün oyuncularla komedi oynuyormuş ve kendisi kötü oyunuyla gösteriyi bozuyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Rahat ederse burada iki gün kalmak amacıyla gelmişti ama daha o akşam oyun sırasında ertesi gün dönmeye karar verdi. Gelirken yol boyunca lanetleyip durduğu o korkunç annelik endişeleri şimdi onlardan bir gün uzaklaştıktan sonra daha farklı görünüyor ve onu kendilerine çekiyorlardı. Darya Alexandrovna çaydan ve bir kayık gezintisinden sonra odasına döndü. Giysisini çıkardı, gece için zayıf saçlarını taradı. Sonunda yalnız kaldığını görünce içi rahatladı. Anna'nın az sonra gelebileceğini düşünmek bile hoşuna gitmiyordu. Düşünceleriyle baş başa kalmayı yeğliyordu. Anna sırtında sabahlığı ile odasına girdiğinde Dolly yatağa girmek üzereydi. Gün boyunca Anna pek çok kez içten bir konuşma yapmak istemiş ve her seferinde durarak "Daha sonra baş başa kaldığımızda konuşuruz. Sana anlatacak öyle çok şeyim var ki." demişti. Şimdi baş başaydılar ama Anna ne diyeceğini bilemiyordu. Pencerenin yanına oturmuş, aklından Dolly'yi ilgilendirecek olan bütün konuşma konularını geçiriyor, bir şey bulamayarak ona bakıyordu. Ona her şeyi söylemiş gibi geliyordu. Sonunda derin derin iç çekip Dolly'ye suçlu suçlu bakarak, "Kitty ne yapıyor?" diye sordu. "Gerçeği söyle, hala kızgın mı bana?" Dolly gülümseyerek, "Yo, hayır," dedi. "Benden nefret ediyor mu, küçümsüyor mu beni?" "Hayır, ama bilirsin, bağışlanmayacak bazı şeyler vardır." Anna açık pencereye doğru dönerek, "Evet, evet," dedi. "Ama bütün bunların suçlusu ben miydim? Suç kimde? Hem sence suçlu olmak ne demek? Başka türlü olabilir miydi, ne dersin? Stiva'nın karısı olabileceğine inanır mıydın? Sana ne yanıt vereceğimi bilmiyorum ama sen söyle bana. Dur, Kitty konusunu bitirmedik henüz. Mutlu mu o? Kocasının çok iyi biri olduğunu söylüyorlar." "Az bile söylüyorlar. Ondan daha iyi birini tanımadım." Dolly gülümsedi. "Bana kendinden söz et. Seninle uzun uzun konuşmalıyım. Onunla konuştum." Dolly Vronsky'ye ne diyeceğini bilemiyordu. Ona kont mu yoksa Alexey Krilovich mi demeliydi? "Alexey'le," dedi Anna. Onunla neler konuştuğunuzu biliyorum. Ama bana açıkça söyle. Yaşayışım konusunda neler düşünüyorsun? Tek bir sözle nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Gerçekten de. Yine de söyle. Yaşantımı görüyorsun. Ama bizlerin yazın konuklarımız olduğu zaman gördüğünü, yalnız olmadığımız zaman gördüğünü unutma. Buraya geldiğimizde baharın ilk günlerinde yalnızdık ve ben başka bir şey istemiyordum. Onunla yalnız kalabileceğimi düşünebiliyor musun? Yapayalnız, bu olacaktır. Yerinden kalkarak Dorian'ın daha yakınına oturdu. Sık sık beni yalnız bırakmaya alışacağından korkuyorum. Karşı çıkmak isteyen Dorian'ın sözünü keserek, kuşkusuz diye sürdürdü. Onu zorla elimde tutamam kuşkusuz. Ama bugün koşullar var. Atları koşuyor ve o da yarışlara gidiyor. Çok mutluyum ama biraz düşün. Benim durumumu düşün. Ama bütün bunları neden söylüyorum ki? Gülümsedi. Peki birlikte neler konuştunuz? Bana söylemeseydi bile seninle konuşmak isteyeceğim bir konudan. Bu yüzden onun aracısı olmam kolay olacak. Olasılıktan. Darya Alexandrovna durdu. Durumunu düzeltmek için benim bu konuya nasıl baktığımı biliyorsun. Ama neyse, eğer mümkünse evlilik en iyisi olurdu. Yani boşanmak mı dedi Anna. Biliyorsun ki Petersburg'da evine gelen tek kadın Prenses Betsy Tverskaya oldu. Onu tanır mısın? Enfin, cela fait mal à plus de preciste. Kocasını çok çirkin biçimde Tushkevich ile aldattı. Neyse, bana durumum düzelmedikçe benimle görüşemeyeceğini söyledi. Aranızda bir benzerlik kurduğumu sanma sakın. Seni tanırım dostum. Ama elimde olmadan onun öğrünü anımsadım. Peki sana ne dedi? Senin için de kendisi için de acı çektiğini. Bunun bencillik olduğunu söyleyeceksin ama bu çok dürüstçe ve onurlu bir bencillik. Önce kızını üzerine geçirmek, kocan olmak, senin üzerinde hak sahibi olmak istiyor. Hangi kadın benim ona ait olduğumdan daha fazla kocasına ait olabilir? Tutsağıyım onun. Özellikle de senin acı çektiğini görmek istemiyor. Olanaksız bu. Daha başka? Çocuklarımıza adını vermek istiyor. Hangi çocuklara dedi Anna. Dolly'ye bakmadan gözlerini kısarak. Annie ve doğacaklara. Oo, içi rahat edebilir. Başka çocuğum olmayacak. Bunu nasıl söyleyebilirsin? Başka çocuğum olmayacak çünkü ben istemiyorum. Anna heyecanlı olmasına karşılık Dolly'nin yüzünde saf bir merak, şaşkınlık ve dehşet anlamı görünce gülümsedi. Hastalığımdan sonra doktor bana dedi ki, Dolly gözlerini iri iri açarak, olanaksız bu diye bağırdı. Bu ona göre ilk anda anlayamadığı, yalnızca hissetmekle yetindiği, korkunç sonuçları olan ve ayrıca da üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken açıklamalardan biriydi. Yalnızca iki çocuğu olan bir ailenin gizini birden açığa çıkaran bu açıklama, Dolly'yi öylesine düşündürüyor, içinde öylesine birbirine karşıt yargı ve duygular uyandırıyordu ki ne diyeceğini bilemiyordu. Şaşkınlıktan iri iri açılmış gözlerini Anna'ya dikmişti. Kendisi de buna benzer bir şey düşünememiş miydi? Oysa şu anda gerçek onu dehşete düşürüyordu. Bunun çok karmaşık bir sorunun çok basit bir yanıtı olduğunu hissediyordu. Bir süre sustuktan sonra sordu. Neyse pas immoral. Neden? Şunu unutma. Böyle olmasaydı iki şey arasında seçim yapacaktım yalnızca. Hamile, yani hasta olmak ya da kocamın dostu arkadaşı olmak dedi Anna hafif bir tavırla. Darya Alexandrovna eskiden kendi kendisine karşı ona sürdüğü bu kanıtları inandırıcı bulmuyordu. Elbette dedi. Konu senin için ve başkaları için tartışılabilirse de benim için kuşku duyulacak bir yanı yok. Benim onun karısı olmadığımı aklından çıkarma. İlişkimiz beni sevdiği sürece sürecek. Ama bu sevgiyi nasıl elimde tutabilirim? Bununla mı? Anna beyaz ellerini karnının üzerine koydu. Heyecanlı anlarında olduğu gibi düşünceler ve anılar Darya Alexandrovna'nın kafasında olağanüstü bir hızla çarpışıyordu. Stiva'yı elimde tutmayı hiç düşünmedim diye düşündü. Beni her zaman başkaları için terk etti. Ama uğruna bana ihanet ettiği ilk kadın bile her zaman neşeli ve güzel olduğu halde elinde tutamadı onu. Stiva başka birine tutulmak için onu yüzüstü bıraktı. Anna güzelliğiyle Kont Vronski'yi elinde tutabilecek mi? O yalnızca güzellik arıyorsa başka yerlerde daha çekici, daha güzel giysiler, cilveler bulacaktır belki de. Anna'nın vücudu, omuzları, kara saçlarını çevrediği yüzü ne kadar güzel olursa olsun. O, benim korkunç, sefil ve sevimli kocamın aradığı ve bulduğu gibi daha da güzellerini bulacaktır. Dolly yanıt vermedi, içini çekmekle yetindi. Anna, karşısındakinin kendisiyle aynı düşüncede olmadığını belirten bu iç çekişi fark ederek konuşmasını sürdürdü. Yedeğinde öne sürebileceği pek çok kanıtı daha vardı ve bunların tümü de karşı çıkılamayacak güçteydi. ''Bunun ahlaksızlık olduğunu söylüyorsun ama düşünmek gerekir.'' diye sürdürdü. ''Benim durumumu unutuyorsun. Nasıl başka çocuk isteyebilirim? Acılardan korkmuyorum, umurumda değil onlar. Ama düşün ki çocuklarım yalnızca bir yabancının adını taşımaya, doğdukları için anne babaları yüzünden yüzleri kızarmaya mahkum mutsuz insanlar olacak.'' İşte bu yüzden boşanmayı istemek zorundasın. Anna onu dinlemiyor, pek çok kez kendi kendine inandırdığı kanıtları sonuna kadar saymayı istiyordu. Dünyaya mutsuz insanlar getirmemek için kullanmayacak olduktan sonra neden bana akıl verildi? Dolly'ye baktı, yanıt beklemeden konuşmasını sürdürdü. Zavallı çocuklarıma karşı kendimi her zaman suçlu olarak göreceğim. Dünyaya gelmemiş olsaydılar, mutsuzluk nedir bilmeyeceklerdi. Acı çekmek için dünyaya gelmiş olurlarsa bunun sorumluluğu bana düşer. Bunlar Darya Alexandrovna'nın da kendi kendine öne sürdüğü aynı kanıtlardı. Ama şimdi onları dinlerken anlayamıyordu. Var olmayan varlıklara karşı insan nasıl suçlu olabilir diye soruyordu kendi kendine. Birden sevgili Grisha'sı olmasaydı daha iyi olabilir miydi diye düşündü. Bu soru ona öylesine korkunç ve tuhaf göründü ki kafasına üşüşen düşünceleri konmak için başını salladı. Yüzünde tiksinti dolu bir anlamla. ''Bilmiyorum ama iyi bir şey değil bu.'' dedi sonunda. Anna kendi düşüncelerinin sağlamlığına ve Dolly'ninkilerin zayıflığına bakmadan bunun kötü olduğunu kabul ediyormuş gibi ekledi. ''İkimizin arasındaki farkı düşün. Durumlarımızın farklı olduğunu aklından çıkarma. Senin için çocuk isteyip istemediğin önemlidir. Benim içinse istememe izin verilmesidir.'' Benim durumumda birine bu iznin verilmediğini anlamalısın. Darya Alexandrovna sustu. Onunla Anna arasındaki uçurumu birden fark etti. Aralarında görüş birliğine varmalarının mümkün olmadığı bazı sorunlar bulunduğunu, bunları tartışmamanın daha iyi olduğunu anladı. Olabilirse durumunu düzeltmen için bir neden daha, dedi Dolly. Anna çok farklı, sakin ve yumuşak bir tavırla, evet olabilirse, dedi. Boşanman olanaksız mı? Kocanın buna razı olduğunu söylüyorlardı bana. Dolly, bundan söz etmeyelim. Peki, söz etmeyelim, dedi Dolly. Anna'nın yüz çizgilerinde beliren derin üzüntü dikkatini çekmişti. Ama yine de bana öyle geliyor ki olaylara çok karamsar bakıyorsun. Hiç de değil, mutlu ve hoşnutum. Jefe de Pesun, Veslovski. Darya Alexandrovna konuyu değiştirmek için, aslında Veslovski'nin sana karşı tavrı hiç hoşuma gitmiyor, dedi. Neden? Vronski'nin gururunu okşuyor bu. Hepsi o kadar. Veslovski bir çocuk. Onunla istediğimi yapıyorum. Senin Grisha'ya yaptığın gibi. Hayır, Dolly, senin dediğin gibi her şeyi kara görmüyorum ben, dedi birden sesinin tonunu değiştirerek. Anlayamazsın, çok korkunç bu. Hiçbir şeyi görmemeye çalışıyorum. Haksızlık ediyorsun, her şeyi. Elinden gelen her şeyi yapmalısın. Ama ne yapabilirim ki? Hiçbir şey. Alexei ile evlenmek mi? Bunu düşünmediğimi mi sanıyorsun? Yalnızca bunu düşünüyorum, dedi. Yüzü kıpkırmızı kesildi. Kalktı, doğruldu. Derin derin içini çekti ve zaman zaman durarak hafif adımlarla odayı enine boyuna dolaşmaya başladı. Bunu düşünmüyor muyum? Bunu düşünmediğim gün, saat yok. Düşünmüyorum diye istem etme bana. Çünkü bu düşünce beni sersemletiyor, delirebilirim, diyordu durmadan. Bunu düşündüğüm zaman morfin olmadan uyuyamıyorum. Neyse, iyi, mantıklı konuşalım. Boşanmamı öneriyorlar bana. Bir kez o buna razı olmayacaktır. Çünkü Kontes Lidya'nın etkisi altındadır. Darya Alexandrovna iskemlesine dimdik oturmuş, yüzünde acı bir anlamla, odada yürüyen Anna'yı bakışlarıyla izliyordu. Yumuşak bir sesle, denemek gerek, dedi. Anna artık ezberlediği belli olan bu varsayımı belki bininci kez yineleyerek denediğimi kabul edelim, dedi. Diyelim ki ondan nefret eden ama yine de kendini ona karşı suçlu hisseden ve onun yüce gönüllülüğüne inanan ben. onun önünde alçalmaya, ona yazmaya razı oldum. Diyelim ki kendimi zorlayıp ona yazdım. İki şeyden biri. Ya gurur kırıcı bir yanıt alacağım ya da razı olduğunu bildiren bir yanıt. İyi, razı olduğunu varsayıyorum. O sırada Anna odanın öteki ucundaydı ve pencerenin yanında bir şey düzeltiyordu. Razı oldu. Peki ya oğlum? Onu bana geri vermeyecektir. Terk etmiş olduğum babasının evinde büyüyecek ve beni aşağılamayı öğrenecektir o. Şu iki varlığı, Sergey ile Alexei'yi hemen hemen aynı derecede kendimden daha fazla sevdiğimi anlıyor musun? Odanın ortasına doğru yürüdü, ellerini göğsünün üzerinde kenetleyerek Dolly'nin önünde durdu. Beyaz sabahlığı içinde daha da büyük ve güçlü görünüyordu. Başını eğdi. Gözyaşlarıyla ıslanmış parlak bakışlarla heyecandan titreyen, yatak başlığı ve yamalı geceliğinin içinde zavallı görünen ufak tefek ince Dolly'ye baktı. Dünyada yalnız bu iki insanı seviyorum. Oysa ikisi de birbiriyle uyuşmuyor. Onları birleştiremiyorum. Oysa benim tek isteğim budur. Bunun dışında benim için hiçbir şeyin önemi yok. Hiçbir şeyin. Bu iş şöyle ya da böyle sonuçlanacak ama bu konuyu ele alamıyorum. Almak da istemiyorum. Bana sitem etme, ayıplama sakın. Sen öyle safsın ki ne kadar acı çektiğimi anlayamazsın. Gelip Dolly'nin yanına oturdu, elini tuttu, yüzüne korkuyla baktı. 5. kaset, 2. yüzün sonu.